Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, Eser Karakaş'la beraberim. Yine haftanın ekonomi gündemini, politikadaki gelişmelerini, işte Türkiye'yi son sarsan olayları konuşup değerlendirmeye devam ediyoruz. Eser merhabalar, nasılsın?
Merhaba Güldem, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyiyim, iyiyim. Valla işte Türkiye'deki olayları, gençlere yapılanları izliyoruz.
Yağmurlar senin bölgeni etkiledi mi çok?
Çok, çok acayip bir sel durumu var İzmir'de. Benim yaşadığım bölgede yok ama hani şehir merkezi çok zorlanmış.
Urla'da bir şey yok yani.
Urla'da bir şey yok, evet, evet.
Deprem şeyi, onu hissediyor musunuz?
Valla onu ben hissetmedim ama hisseden çok olmuş. İşte bir deprem, bir sel, bir fırtına şeklinde devam ediyor. Bir taraftan işte korona, böyle bir acayip bir senedeyiz.
Afiyet oy vermezseniz her türlü tabiat şeyi başımıza...
başımıza taşlar yağıyor, evet, tam olarak öyle. Eser, bugün enflasyon açıklandı. Enflasyon elbette önemli. Neden önemli? Son dönemde özellikle. İşte Merkez Bankası faizlerini arttırdı. Merkez Bankası politika değişikliği yaptı. Başkan değişikliğine gidildi. Arkasından geçen hafta bir enflasyon mektubu yolladı hükümete. Orada da hani çok aslında et diye sütlüye her şeye dokunmuş, sadece rezervlerin neden yok olduğuna değinmemiş. Artık herhalde ona Cumhurbaşkanı ve damadına saygısından o konuya fazla girmiyorlar.
Aile içi meselesi. Aile midir?
Evet, evet, aile arasında.
O mahrem konu.
Evet. Ve şimdi bugünkü gelen rakamlar gerçekten çok korkunç. Yıllık bazda tüketici fiyatları enflasyonu 14-15 diyelim artık, 15'e çıktı. Ancak çekirdek enflasyon bir ay önce 14,5 iken 16'ya çıkmış durumda. Üretici fiyatlarında enflasyon, işte imalat sanayi, alt sanayiler, dayanıklı tüketim malları vesaire baktığımızda 25 ile 30 civarında. Dolayısıyla hani ne bir faiz artışının TL'de yarattığı kısa dönemli istikrarın herhangi bir olumlu etkisini enflasyon verisinden görmek değil. Benim kanımca %17 faiz bu işi böyle durdurmaya, enflasyonu aşağıya doğru döndürmeye yetmeyecek. 17'ler, 20'ler, 20'lerin gözükmesi lazım. Çünkü enflasyonun, yani çekirdeğin yıllıklandırılmış 2-3 ayında baktığımızda enflasyon, manşet enflasyon %20'lere, 18'lere doğru yönelmiş durumda. Faiz arttırmak zor çünkü ekonomiye bekleyenden sert bir fren anlamına geliyor. Faiz arttırmak zor çünkü daha da arttırmak zor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 3'tür, 4'tür yüksek faizle enflasyonu düşüremezsiniz demeye başladı. Sen bu konuda neler söylemek istersin? Ve tabii aslında enflasyon, faiz, büyüme dinamikleri, işte iç politika çok karışık. Erken seçim konuşması bir taraftan, anayasa değişikliği tartışmaları, hani ne, kim neyi yapacak, ne amaçla yapacak, daha demokratikleşme paketi, o hani bir parmak bal çalınmıştı batılıların ağzına. O konuda herhangi bir ilerleme yok. Nasıl bir yeni anayasa planlanabilir, AKP, MHP ortaklığında ne kadar kısıtlayıcı olacaktır diye düşünmeden edemiyor insan. Bir taraftan da tabii son birkaç günün sarsıcı olayları, Boğaziçi öğrencilerinin, Boğaziçi öğretim görevlilerinin başladığı protestolara polisin çok sert müdahalesiyle ne yazık ki çok nahoş bir durumun ortaya çıkması. Sen de Boğaziçi mezunusun biliyorum. Ben haklı olduklarını düşünüyorum çocukların protesto etmekte. Bu şekilde atanmış, artık yeterliği son derece tartışmasızca belli olan, yeterli olmadığı belli olan bir rektöre karşı tepki vermeleri son derece doğru. Ama böyle bir bambaşka bir söyleme çekildi. Böyle bir LGBT söylemi var, nefret söylemi var, böyle bir hırs var, öfke var. Yine Bakan Soylu'dan gelen, hani o camilere girdiler, bastılar, içtiler gibi böyle bir yalan açıklamalar var. Ne oluyor? Ne oluyor Türkiye'de sence?
Vallahi sana sormak lazım. Sen ne desin? Ben daha uzağım.
Aynı şekilde izliyoruz.
Enflasyonla ilgili kafamda bir iki şey var. Onları
tabii önce oradan başlayalım.
Yani tüketici ve üretici fiyatları arasındaki şey, makas çok açıldı.
Evet.
%26 galiba, değil mi?
%26, evet. %15 ile %26 şu anda.
11 puanlık bir fark var. Şimdi sence çok kısa olmasa bile orta vadeli, orta vadeli derken bir yılın altını söylüyorum yani. Bir ay değil ama yani 6 ay içinde, 7 ay içinde sence bu üretici fiyatlarındaki bu şey, çok yüksek olan oran tüketici fiyatlarına yansır mı?
Ya hani o geçişkenlik denen katsayı şu anda iç talep yüksekken yükseliyor. Ama eğer işte faiz artışı %17'lik getirilmiş faiz artışı, işte IMF'nin de büyüme beklentisinin %6 açıklaması, öyle bir ivme verildi ki ekonomiye iç talep ve kredi patlamasıyla, onun böyle yansımalarının ilk çeyrekte devam edecek olması. Enflasyon 15'e geldi, 17 çok da büyük bir frene basma gibi gözükmüyor bana. Dolayısıyla ben yansımaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama birebir mi? Hayır. Hani o 15'ten 26'ya mı gidecek? Hayır. O TL'nin istikrarı var faiz artışıyla. O 26 yavaş yavaş gevşemeye başlayacak. Hatta belki daha hızlı gevşemeye başlayacak. Videoyu kapatman gerekiyor Eser'cim, çünkü kayının kalitesi bozuluyor bu arada.
Yanlış bir şey.
Dolayısıyla yansıyacağını düşünüyorum. İşte o yüzden ben 15'te kalmayacağını, 18-19'a doğru yöneleceğini, önümüzdeki özellikle 1-2 ay içinde enflasyonun biraz daha yükselebileceğini düşünüyorum. Zaten çekirdek de söylüyor bunu bize. Arkasından faiz artışları gelirse bu geçişkenliğin katsayısını biraz daha düşürme ihtimali var. Ama tabii yine hani iç politika bu kadar karışıkken artık hani kuş kondursalar bir yerde geçişkenlikten önce herhalde bu dolarizasyon hikayesinden yerli yatırımcılar, fon sahipleri kolay kolay vazgeçemeyecek. Çok fazla yine belirsizlik oluşmaya başladı. Çok fazla söylem sertleşmeye başladı. Hani o faiz değiştirdik, bakanı değiştirdik, Merkez Bankası Başkanı değişti, reform işte batı, yüzümüzü batıya döndük, reform yapacağızın o daha sakin hava işte 1,5-2 ay kadar devam etti. Şimdi yine bayağı sert sularda dalgalanıyoruz bence Türkiye'de.
Peki, bir soru daha ama. Sen de söylüyorsun, çekirdek enflasyon daha yüksek. Şeyini açıkladın, tüketici fiyatlarının daha yüksek ve sen bir yukarı doğru bir şey olduğunu, beklentinin daha yükselmesi yönünde. Ama bankalar üzerine bir baskı mı var? Bankalar şeyi düşürüyorlar, faizleri.
Ya o da ilginç. Yani ben bir bilgi sahibi değilim.
Nasıl bir şey bu? Yani enflasyon artarken bankalar nasıl düşürüyorlar şeyi?
Ya mantıklı değil zaten. Yani öyle bir likidite ortamı, öyle bir... Yani enflasyon yükseliyor ise, ki yükselmeye devam ediyorsa, eğer banka mevduatlarında biz para istemiyoruz, bize para yollamayın, siz dolar alın demek bu. Yani başka evet. Onun bir şeyi yok. Bunun nasıl bir kolektif bir şekilde bir politika haline dönüştüğünü ben inan şu anda sana cevap veremiyorum.
Vatandaşın ya, çünkü sürekli artıyor galiba.
Artıyor evet.
Yani döviz mevduatları, yani euro ve dolar mevduatı sürekli artıyor.
Evet, aynen öyle oluyor. Hani ödemeler var, kurumsal firmalar dış borç ödemeleri var. Oradan bir hareketlilik oluyor ama onun dışında, hatta ben geçen hafta, dedi bugün ne, çarşamba, perşembe günü veriler çıktığında para analize bir İngilizce tarafına bir hesap yaptım. İşte Merkez Bankası bilançosuyla hep koyduğumuz zaman, hani sene sonunda itibaren, Ocak sonu itibariyle Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinde herhangi bir düzelme de yok. -41.7'ye çıkmış. Hani öyle bir hareket de yok. Dolayısıyla çok fazla bir olumlu döviz tarafında ne Merkez Bankası rezervlerini arttırabiliyor aslında. İçinde böyle swapların değişmesiyle, artık yenilenmemesiyle, işte müdahalelerin azalmasıyla bir kendi içinde bir devinim var. Ama hani son hesapta, son kertede hala 41 hatta 42 milyar dolara yakın açık var. Yerlerde evet TL'ye dönmüyorlar. Güven ortamı yok çünkü. Zaten nasıl olsun böyle bir ortamda?
Ama bugün de ne oldu? Evet, biraz hep her konunun bir siyasi boyutu var. Sen diyorsun ki Merkez Bankası rezervleri eksi de 41 milyar dolar mı aşağı yukarı?
42'ye yaklaşmıştı geçen, yani 22 Ocak itibariyle.
42 milyar dolar falan galiba.
Evet.
Ama bugün hani sadece Boğaziçi'li öğrenciler yoktu şeyde, polis milletinde. Bir de Ankara'da Çin Büyükelçiliği'nin önüne giden Uygur Türklerine de hücum etti polis, saldırdı.
Evet.
Bu ikisinin arasında bir ilişki var mıdır, yok mudur?
Ya cevabını bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum.
Süleyman Soylu'ya sormak lazım ama giderek sertleşen
Bahçeli,
bir
Bahçeli'ye polis... sormak lazım.
Bahçeli. Yani işte Bahçeli Süleyman Soylu.
Büyük Türk Milliyetçisi Bahçeli'ye sormak lazım.
Evet. Yani Büyük Türk Milliyetçisi Bahçeli bugün Bu gençler hakkında işte başları ezilsin, bunlar bizim çocuklar, evlatlar değildir, yoktur Türkler. Yani inanılmaz korkunç, böyle tam bir nefret kusmuş bu gencecik pırıl pırıl çocuklara. Suç işliyor ya, suç işliyor.
Tabii de Rütük pazartesi günü bir şey koydu basına, bütün basın organlarına bir şey gönderdi. Ben sürekli izliyorum. Bir resmi gazete izliyorum. Bir de Rütü'yü çok izliyorum. Rütü korkunç bir kurum haline geldi. Korkunç. O başındaki Ebu Bekir denen adam hakikaten korkunç. Ondan sonra mesela orada bu şeyi söylüyor. Mesela genel ahlaka aykırı konuşmalar, işte toplumun bilmem şeye sevk edecek konuşmalar. Yani Sayın Bahçeli'nin her konuşması bence Rütü'nün şeyine girmesi lazım.
Evet.
Onu yayınlayan kanalları kapatması lazım onun hemen.
Evet, çünkü gerçekten korkunç, böyle korkunç. Ağdalı bir dille, böyle dolu dolu nefretle inanılmaz açıklamalar yapıyor. Bugün de gerçekten çok korkunçtu.
Ben haddim olmayarak bir metin analizi yapmıştım bir konuşmasıyla ilgili şeyin, Bahçeli'nin. Bir sayfalık bir konuşma. Yani indirdiğim zaman A4 şeyine bir sayfa bir şey oluyordu. Galiba içinde 87 tane hakaret vardı.
Öyle böyle işte uzun uzun cümlelerle hakaretleri ağdalı bir şekilde kullanma sanatı gibi böyle bir
evet,
konuşması
evet, evet.
Var.
Yani hani... Hakaret getiriyor yani araya bir şey sokmuyor. Sürekli hakaret ediyor. Neyse o konu ayrı bir şey.
Evet neyse ya, bence kenara çekilmesinin zamanı çoktan geldi geçiyor da inşallah farkındalığı yüksek olur.
Hepsinin ondan sonra. Bir şey de yok yani bunların ne derler işte tek bir şey yönetti Türkiye'yi falan, ama mesela biraz önce yayından önce konuşuyorduk mesela. Türkiye son 5 yılda aşağı ne dedi yani en azından KYK'larla her şeyi çok rahat yönettikleri, yani en azından 15 Temmuz sonrası işte aşağı yukarı 5 yıl. Türkiye yüksek teknoloji ürünleri ticaretinde 5 yılda 100 milyar dolar dış cartaşı vermiş.
Evet, senede yaklaşık işte 35-40 milyar dolar ediyor.
Yani 100 milyar dolar yüksek teknoloji ürünlerinde, yani senede aşağı yukarı 20 milyar dolara geliyor.
Evet.
Yüksek ve orta teknoloji ürünlerini toplarsan da 5 yılda 90 milyar dolar açıklanmış. Evet. Yani yaklaşık senede 38 milyar dolara geliyor aşağı. Bütün bu şamata şudur budur işte geliştik ettik ama orada da bir şey yok. Dışarıya satabileceğimiz bir teknoloji ürünümüz yok demek yani.
Yok tabii, işte bir Türkiye bir teknoloji ürünü herhalde hani üretip de şu anda ihraç ettiği savaş dronları. O savaş dronlarında da biliyoruz ki ara içinde kullanılan maddelerin bir kısmı Kanada'dan, yurt dışından gelmekte. Evet.
O bile bir tuhaf bir şey, biliyor musun? Yurt dışında okuyanlar casus oluyor dedi. Erdoğan.
Evet.
Bunu da Boğaziçi'ne yaptı. Boğaziçi'ne takmış kafayı. Şimdi oraya geleceğim birazdan, ama bu drone'ları ihraç ediyoruz. Bunun altında kim var? Büyük damat.
Bayraktar. İşte küçük damat.
Bayraktar var.
Evet.
Nerede okumuş? Türkiye bu drone işini nasıl becerdi? Bayraktar'ın MIT'den çok parlak bir doktorası var.
Evet evet. Zeki bir çocuk. Evet.
Dünyanın en önemli teknoloji üniversitesi. Evet. Massachusetts Institute of Technology'den doktorası var.
Evet.
Acaba o doktorayı şeyden alsaydı, Sütçü İmam'dan alsaydı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden alsaydı.
Bu dronları yapabilir miydi?
Belki evlenir de yine Sümeyye Hanım'la, ama bu dronlar Türkiye'de drone ihraç edebilir miydi? Ne oldu? Yani bu o da mı şey acaba? Vatan haini.
Vatan haini, bilemiyorum.
Bu da casus belki de. Bilmiyorum. Onu belki de Türkiye'nin şeylerinde.
Ya ben hani bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz herhalde de aklım almıyor. Yani bu böyle ne bileyim, bu insanlar hani bu politikacılarımız diyelim, liderler ya da hükümeti oluşturan, hani Bahçeli'nin yaşı, Erdoğan'ın yaşı. Ya ufacık çocuklar bunlar ya. Ufacık çocuklara bu kadar hani terörist demek, bu kadar korkmak, bu kadar üstlerine gittirmek. Ne olacak bir kalkıp konuşsan karşına? Anlamakta zor. Ya böyle bir nefreti ben anlamakta çok zorlanıyorum.
Boğaziçi mezunu işte muhafazakar genç çocukların kurmuş olduğu bir şey var.
Evet, nefisler onlar.
Bir dernek var. O başka.
Ha, hangisini diyorsun?
Onlar şimdi bu açıları yapanlar öğrenciler. Hı-hı. Yani o direnişçileri destekliyoruz diyenler. Erdoğan yaklaşık 3 yıl önce bu şeyde bir konuşma yaptı. Boğaziçi'nin bu mezunlar şeyinde. Muhafazakar mezunlar.
Evet. Onu hatırlıyorum. Evet.
Orada nasıl bir nefret kustu Boğaziçi'ne? Ben çok şaşırmıştım. Yani bir insan, o zaman da iyi cumhurbaşkanıydı, cumhurbaşkanı olmasa bile başbakan.
Başbakan, evet.
Bir başbakan kendi ülkesinin üniversitesine karşı böyle bir nefret nasıl kusabilir diye.
Ve çok böyle şaşırmış. Cahil bir nefret o. Hani gerçekten evet, neden evet, nefret evet. ettiğini tanımlamasını dinlemek çok isterdim. Çünkü hani işte sen Boğaziçi mezunusun, ben ODTÜ mezunuyum. Hep diyorum ben Türkiye'yi, Anadolu'yu İzmir'den çıkıp da Ankara'ya, ODTÜ'ye gittiğim zaman Türkiye ile tanıştım. Çünkü Türkiye'de ODTÜ. Ya da hani her kesimden insanla orada tanıştım. Hani akıllısı, zengini, fakiri ama akıllısı, sınavla girmiş gelmiş, bileğinin hakkıyla gelmiş. Hepsi de böyle hani evet hayır demeyi bilen, biat etmekte zorlanan karakterlerdi sonuçta. Herhalde oradan yakalıyor. Hani o biat kendine boyun eğmeyen, sorgulamaya devam eden bir nesile dayanamıyor. İstemiyor.
Bıraktığını, evet. Kale almıyorlar. Ona çıldırıyor.
Evet.
Ona çıldırıyor. Herhalde hiçbir mezuniyet törenine çağırmadılar belki Boğaziçi olmak şimdiye kadar.
O açıdan düşünmemiştim. Doğru tabii. Öyle. Evet.
Onun kriterleri bunlar. Hiçbir mezuniyet törenine herhalde çağırmadılar Erdoğan'ı. Evet. O da buna kahroluyor herhalde. Yani nasıl beni kale almazlar? Yok varsaydılar. Bir kimsenin bir cumhurbaşkanına, bir başbakana terbiyesiz yapacak hali yok. Ama kale almamak mümkün. Yani ya, yokmuş.
Çok şeye kahrolduğu belli ama hani bir taraftan da gerçekten bu zavallı küçük adam diyorum ben, bu Melih Bulu'yu oraya rektör olarak atamış olması da tamamıyla hani çomak sokmak için artık çok net bir şekilde.
Yalnız bu Boğaziçi meselesinde Gülden, biraz önce sana yayından önce okudum. Bir arkadaşımın, isim vermeyeyim, izni evet. yok. Bence ağır bir kültürel kompleksle orayı yok etmek isteği var arkada diyor. Şimdi benim arkadaşım, bana bu mesajı atan arkadaş buna yoruyor meseleyi. Yani böyle bir kompleks. Yok etmek istiyor orayı yani diyor. Ama bir dedikodu daha var. Bilmiyorum sen de okumuşsundur.
Şu arsa hikayesi mi?
Arsa hikayesi. Evet, yani evet. Herhalde yani benim orada 5 senem geçti. Ders de verdim sonra. Ondan sonra. Dünyanın en güzel yeridir herhalde. Evet. Eski kamp. Çok açıldı yani, bunu şey yapmıyorum. Herhalde böyle bir üniversite kampüsü, yani daha büyük tabii ki, çok daha büyük, büyük güzel kampüsler var ama tabiat olarak böyle bir kampüs yan hiçbirinde yok.
Tabii o Güney Kampüs'te oturup orada kahve içip oradan öyle Boğaz'ı seyretmek yani hakikaten
alışamadım da ben Güney Kuzey Kampüs şeyine alışamadım. Ben artık eski kampüs diyorum yani oraya. Ondan sonra ben okurken yoktu tabii Kuzey Kampüs falan böyle
doğru,
şeyler.
Doğru.
Burada bir Kennedy Lunch vardı yani. Öğretim öğlenmiş de öğleleri yemek yedi yer. Dünyanın en güzel yeridir. Aşiyan'ın hemen üstüdür.
Evet, evet.
Hemen aşağısı Tevfik'in evidir yani. Ondan sonra. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin bir sürü yerde arazisi var. Kilyos'ta var, Sarıyer'de var. Hemen yanında bir yerde var. Eski İşletme Fakültesi'nin kötü bir binası. Ondan sonra İslam Üniversitesi'nde orası. Son anda Kenan Evren bir şey yaptı ve onu Boğaziçi'ne bağlattı. Ondan sonra üniversiteyi oradan çıkarıp orayı Katar'a verseler ya da başka birilerine, emin ol Türkiye'nin bir yılki kamu açığı kapanabilir.
Yani ama sonuçta
hani bunu, herhalde dünyanın en değerli arazisidir.
Öyle ama hani işte bu kadar sene kaç yıllık üniversite orası. Hani oranın yetiştirdiği insanların bu ülkeye, ülke için yarattıkları katma değerle şöyle bir karşılıklı ölçsek.
Başka onu düşündüğümü var ya.
Ben ne diyorum değil mi? Evet. Ne dedim ben?
Biraz saflığını tuttu yine. Yani. Ondan sonra ama yani o bizim şeylerde hak ediyorlar. Yani mesela benim dönemimden mezun, beraber mezun olduğumuz çok küçük. 700 kişilik bir üniversite. Şu anda ismini saysam şaşıracağım. Çok meşhurlar var. Büyük iş adamları var. İş kadınları var. Hı hı. Yani bu rezalet olay sırasında, bu rektör atamasında ağzını açmadılar.
Ya o Türkiye'nin acı durumlarından bir tanesi. Evet. Herkes pozisyonunu korumaya çalışıyor. Evet.
Güler Sabancı da bizim sınıftandı.
Yani Güler Sabancı zaten hani benim aklımda hani iş tercihleri basiretli olabilir, çok başarılı bir iş insanı, iş kadını olabilir ama hani
o okuluna bağlıdır. Böyle mezunlar günlerine falan gelir.
Ne güzel gelsin hani çayını kahvesini içsin Boğaz karşısında, ama hani o yeni ekonomi programı açıklandığında Bakan Albayrak'ı desteklerken ki konuşmasını
o da
unutamayacağım.
Pişman herhalde o konuşmaya, herhalde kendisi de pişmandır.
Vallahi bilemiyorum, hani birinci sene öyle, ikinci sene de benzeri.
Yeni bir dönem açılıyor önümüzde falan diye.
Evet. Çok akıllarda kalıcı bir konuşmaydı, öyle diyeyim kısaca özetle.
Herkesin hafızasında kaldı o konuşma. Evet. O konuşma usulü yani.
Evet. Hani o konuda hani ne kadar çok ömelli hikayesi kaldıysa burası ya çok önemliden. Bunlar böyle tatlı şeyler.
İdari Bilimler Fakültesi 78 mezunlarını söylüyorum. Güler Sabancı, Cem Boyner. Bizimiz aynı sınıftayız.
Evet.
Yani en azından şey, okula gelip bir ziyaret edin rektörü ve deyin ki ya biz de sizin istifa etmenizi istiyoruz deyin. Gidip öğrencilerle beraber şey türküleri söylemesi şart değil. Yani devrimci türküler söylemeleri şart değil. Rektörden bir randevu alsalar beraber gelseler. En azından bizim görüşümüzü öğrenmek istiyorsanız bizim de böyle bir görüşümüz var sayın rektör deyip. Çıksalar gitseler dönseler.
Ya işte o başka bir şey. Ne bilmiyorum, hani ben tanımıyorum senin sınıf arkadaşların. Türkiye'nin önemli iş dünyasının değerleri bunlar ama... Hani sonuçta biliyoruz ki oradaki irade ne atananda ne de istifa iradesi var. Hiçbir iradesi yok. Hani oraya gelip sizin istifa etmenizi istiyoruz demek, hani Cumhurbaşkanı'na verilen doğrudan bir mesaj. Hani geri adım atmanızı istiyoruz gibi. Bunu böyle işte herkes de yapamıyor. Göze alamıyor.
Sana bir soru sorayım. İnsan niye bu kadar zengin olur? Özgürleşmek için olur galiba, değil mi?
Evet. Ama hani niye, şey de var.
Niye bu kadar zengin olur insan ya?
Ya ben bilmiyorum, hani olamadığım için belki bilemiyorum ama olmakta hiç harcamadım gerçekten.
Ben o kadar zengin olsam ben bunu özgürleşmek için yaparım. Kimseden korkmuyorum derim artık.
Ya işte o yüzden sen olamazsın Selcim. Ama şu var, hani bir süre sonra da o zenginliği korumanın, işte nesillere aktarmanın, onun da bir esaret yarattığı da gerçek.
Sorumluluk yaratıyor belki de.
Sorumluluk. Hani şey gibi, evinde çok eşyan olduğu zaman böyle çok mobil olup da orayı burayı gezememek, canı sıkıldığı zaman kapıyı çıkıp gidememek gibi bir şey herhalde, çok para sahibi olmak. Bilemiyorum.
Evet ama çok... Evet. Bak neler oldu, ben de sana bu hafta bir şey söyleyeyim. Mesela çok ilginç. Ayrı bir diş fırçaları ile ilgili bir yönetmelik yayınlandı resmi gazetede. Ben bunları Özal döneminden beri çok yakından izliyorum. Böyle bir sektöre, bir ürüne yönelik şeyde. Tabii Avrupa Birliği'ne getiremiyorlar bunu. Gümrük Birliği. Gümrük Birliği ne kadar önemli bir kez daha anlıyorum. Çok olumlu ve çok önemli. Rant arama arayışlarını Gümrük Birliği kapsamında yapamıyorlar. Ama AB üyesi ülkeler dışındaki bütün ülkelerin, bütün ülkelerin ithalat kotalarını kısmışlar. Yani Türkiye'ye ihracat kotalarını. Yani ülkeye itaat kodası vermişiz. Yani diş fırçasında.
Diş fırçasında. Yani, evet. Ben tabii bu konuya çok hakim değilim ama tabii sen de hakim değilsin. Muhtemelen bugün yani gördün zaten.
Yani ondan sonra hepsini acayip kısmışlar. Niye kısılı diş fırçasında itaat kodası? Bırak insanlar ucuz kullansınlar ya.
Evet, çünkü şey muhtemelen işte hani yerli üreticilerden bir tanesi ya yerli üretim destekleniyor. Yani
başka belli.
Evet, belli ya da belli bir üreticinin hani korunması evet. isteniyor.
Bu... Çok iyi tanıdığımız birisinin, bir müteahhitin falan yan firması, bir de diş fırçası üretimi var belki. Bilmiyoruz.
Ama hani öyle bir his doğuruyor insanda en azından.
Hem köprü otoyol yapıyor belki, hem de bir yandan da bir
diş fırçası.
Oğlu kızı falan diş fırçası üretiyor belki.
Evet. Olabilir yani işte olabilir, hani kuralsızlık o kadar ki.
Ben Türkiye'de bir söyleyeyim, yolsuzluk, korupsiyon denen şey Türkiye'de resmi gazete üzerinden.
Bunu sen, evet sen öğrettin bana. Ben bu kadar farkında değildim.
Ben sana okuduk. Ya yine resmi gazeteden bir komik bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı yönetmelikleri, Cumhurbaşkanı'nın kararları yayınlanıyor. Pardon. Cumhurbaşkanlığı kararları diye. Her resmi gazetede var. Tabii şimdi başkanlık sistemi var Türkiye'de. Ne dersen de. Ondan sonra şahsının sistemi var. Ama belli konularda ne bileyim ben işte Cumhurbaşkanı kararı alınabilir belki çok önemli kararlarda. Bugünkü resmi gazetede, ilgilenenlere tekrar söylüyorum yani 3 Şubat tarihli resmi gazetede Tokat ili yani genel bir şey değil, sahipsiz hayvanları koruma birliği ihdas edilmesi için Cumhurbaşkanı kararı çıktı.
Kararıyla.
Çok evet, Cumhurbaşkanı kararıyla. Tokat ilinde sahipsiz hayvanları koruma birliği. Güzel bir şey sahip zamanları tabii koruyalım. Ne güzel.
Konu ama, o değil ki zaten. Konu hani neden Cumhurbaşkanlığı kararlı oluyor bunu?
Cumhurbaşkanı kararlı yapmak kadar gırgır bir şey. Yani sistemin saçmalığının, sistemin mantıksızlığının, yani bundan daha iyi bir örneği olabilir mi acaba?
Evet, ne diyor işte esneklik olacak, hız gelecek, bir şirket gibi yönetilecek.
Ya bu hız olabilir mi Gülden? Evet. Tokat ilinde Allah aşkına ya.
Tabii olamaz.
Bu bence bunu vali bile yapmaz. Bu bence valinin işi bile değildir.
Yani Eser, şimdi ben o açıklamaya da çok inanmakta zorlanıyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsun rezervlerin kaybından Naci Ağbal kendisine bir toplantı yaptığı da anlattığında haberdar oldu. Şimdi Tokat ilinin hayvanlarını keşke Cumhurbaşkanı uğraşmasa da.
Ama nasıl yapsın?
Aylardır 8-9 aydır 100 küsur milyar dolar satıldığını.
Herhalde günde 1000'den fazla imza atıyor herhalde Cumhurbaşkanı.
Evet. Nasıl değil mi rezervlere baksın?
Başka, yani. Onun Merkez Bankası döviz rezervleriyle ilgilenecek vakti mi var ya?
Tabii tabii.
Böyle, başında bizim damat var aslında.
Damat var evet. Aile arası evet.
Benim Esra'nın kocası var orada. Tamam ya, mesele yok.
Evet. Yani evet, sistemde işte orada da şeye hemen gelelim istersen, bir 4-5 dakikamız var. Bu yani yeni anayasa tartışmaları. Şimdi bir anda Pandora'nın kutusu ya da ne bileyim yine şapkadan, Pandora demeyelim ona, şapkadan bir tavşan çıktı. Yeni anayasa deyiverdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu yani çok yeni bir konu değil. Anayasa tartışmaları zaman zaman var. Yapılamadı. Zaten daha sonra işte başka bir referandum, arkasından başkanlık seçimleri ve başkan olabildi kendisi. Şimdi nedir amaç? Şimdi MHP hemen bir cevap geldi Bahçeli'den. Çok hızlı hadi hemen yapalım demiş olması bana göre hayır alamet değil. Güçleri yetmiyor mecliste. Murat Yetkin'in bu yazıları var. Bugün Ahval'de Yavuz Baydar'ın o konuyla ilgili güzel bir yazısı var. Yani neden bu tartışma açıldı? Ne amaçlanıyor olabilir diye. Ben kavramakta zorlanıyorum. Hani bunun üzerinden yine bir mağduriyet yapacaktık, yapamadık. Referanduma bir şekilde gidelim. Acaba başka partilerden üye alır mıyız, çalar mıyız? Böyle bir erken seçim hazırlığı mı bu? Yoksa bu ne? Yani bugün bunu konuşmak nasıl bir amaca hizmet ediyor? Ben hakikaten kavrayamadığım için sana soruyorum. Ben göremiyorum çünkü.
Benim görüşüm şu. Anayasa Mahkemesi'ne İrfan Fidan atadı. Evet. Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul seçimlerinin iptali için oy veren bir adamı atadı. Evet. Başkanından, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na. Ama hala emin değil. O çok korkuyor. Neden korkuyor? Bir dönem daha yapamazsam mahvolurum diyor.
Başkanlık.
Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapamazsa.
Evet, Cumhurbaşkanlığı.
Cumhurbaşkanlığı yapamazsa, Allah korusun, milletimizde olacak hali yok herhalde. Ondan sonra tutuklanacak. Yani eve iktidar değişirse. Ve büyük sıkıntı yani. Onu asla istemiyor. Bence yani ne kadar doğru bir analiz benimki bilmiyorum. Çok da fazla şey yapmadım. Etrafta kim ne yazmış diye bakmadım. Ne yalan söyleyeyim. Bu iş hayırlı bir işe de dönüşebilir. Kendisinin iki dönem daha cumhurbaşkanlığı yapmasını garanti altına alacak. Bir anayasal hüküm haline alacak bir anayasa için. Ama bunu koymak şartıyla anayasaya. Olmadık tavizler verebilir.
İşte olmadık tavizler ne olabilir? Mesela parlamenter sisteme dönüş yok kesinlikle. Başkanlık sistemini daha konsolide etmek için diyor.
Güldemciğim her şey olabilir.
Her şey olabilir.
Kürtlere uzaklanmayabilir. İşte ne bileyim ben aklımda gelmedi ki. Her şey olabilir.
Her şey olabilir. Onu biliyoruz. Pragmatizmi deniyor buna Sayın Erdoğan'ın.
Pragmatizm, yoksa bir avantaj. Yani çünkü korkuyor. Çünkü tek derdi şu anda onu güden tek şey korku.
Evet.
Onun için bir yeni bir anayasa yapalım. Çünkü mevcut anayasayla benim aklım ermiyor. Okudum, ben buna girmeyeyim bu işe dedim. Çünkü birileri iddia ediyor ki hukukçular bir kez daha yapabilir. Bazıları asla yapamaz diyorlar. Ondan sonra. Bilemiyorum. Ama yeni bir anayasa bir şekilde gayet sarih bir şekilde oraya konursa bu. İki dönem daha hatta yani.
Evet.
Yani 80 yaşına kadar, yani Biden'ın yaşına kadar diyelim. Çünkü şu anda 68-67 yaşında Cumhurbaşkanımız. En azından Biden'ın yaşına kadar Cumhurbaşkanlığı yapabilecek 5'er seneden 10 sene. Bir sistem için her şey
olabilir.
KYK'yı kaldırabilir, Kürtlerle anlaşabilir, Avrupa Birliği'ne istediği tavizi verir, Biden işte Amerika 4 tane daha üst kurabilir Güneydoğu'da.
S-400'leri geri verir mi?
S-400'leri geri verir. Her şey. Yani yapmayacağı herhangi bir şey yok.
Yok. Anladım. Evet, doğru söylüyorsun. Evet, anladım şimdi. Evet.
Ha, yeter ki
yani bir bakış açısı da bu olabilir. Evet.
İki kez daha Cumhurbaşkanı'nın yapmanın tartışmasız yolu açısından. Yani incilik mi tartışılıyor? Ya sevgili Joe, gel. Dört tane daha kur. Oradan İran'a karşı füzeleri daya. Ne istersen yap. Bütün Orta Doğu'yu oradan şey yap. Radarlarında kontrol altına al. Ne yaparsan yap.
Evet, yeter ki. Evet. Bunun kapısının erken seçime açılacağını, hani şu yazılıyor çiziliyor ya 2021 sonunda ya da 2022 ortasında. Ben hiç ama hiç erken seçimi hala beklemiyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Ama bu garantiyalı sonunda yapar.
Ha, öyle, ya.
Böyle bir anayasa ve hemen arkasından Cumhurbaşkanı seçimleri. Türkiye'de ben kimseye güvenmiyorum. Yani hele muhafazakarlara asla güvenmiyorum. Milliyetçilere asla güvenmiyorum. Çok ileri gidildi ama ben Saadet Partisi'nin şimdiden tabanın önemli bölümünün geçtiğini diye düşünüyorum. Cumhur İttifakı'na. Aynı şekilde İYİ Parti'nin de ne yapacağı konusunda hiçbir şeyim yok. Evet. Anlatabiliyor muyum?
Anlıyorum. Evet. Öyle bir kaypak zemin var Türkiye'de. Evet.
Kaypak zemin var. Dolayısıyla bunları da dünyada en iyi bilen adam Recep Tayyip Erdoğan bu işleri. Onları da en iyi tanıyan adam.
Tabii. O kesin çok müthiş bir politik manevra zekası var. Ona çok
onların hepsinin ne mal olduğunu çok iyi biliyor.
Tabii.
Bak 3 kişiyi kopardı şeyden. Muharrem İnce de istifa ediyor.
Muharrem İnce ya, evet.
Sonra arkası gelir mi belli olmaz.
Doğru. Yani çok hareketli günler aslında burada Türkiye'yi bekliyor. Evet.
Herkese her şeyi yapabilir. Yeter ki
iki dönem daha olsun.
Benim şimdiki şeyim artık herhalde yaş alıyoruz epey. Eski nostaljik şeyler geliyor aklıma ve yani Boğaziçi Üniversitesi'nde oynanan oyunlar beni bugünlerde çok şey yapıyor. Rahatsız ediyor.
Haklısın.
Boğaziçi Üniversitesi'nin sıradanlaştırma tartışmasına da çok ayıpla bakıyorum. Evet. Onun sonuna geldik galiba değil mi şeyin?
Evet, bir sonuna geldik. Bir iki dakika.
Bana biraz futboldan bahsedecek. Senin de bilmediğin konulardan ama artık yapabilir miyim? İki dakikan var mı?
İki dakika var, evet.
İzin veriyor musun? Sen seninle konuşmak için bir şey konu
veriyorum.
Varsa...
Ben zaten şimdi gıkımı çıkaramayacağım. O yüzden dinliyorum.
Hayır. Konuşmak için başka konu varsa.
Yok. Yani hani konuşacağız zaten. İki dakikada lütfen devam et.
Yani Türkiye'de 200 tane üniversite var. Sayısını ben de biliyorum. 200 civarı, 205, 206 bu nedir? Yani ODTÜ'yle Boğaziçi'nin de ayrı bir yeri var bu üniversitede. Bir de İTÜ'nün. Üç üniversitenin. Devlet üniversiteden bahsediyoruz. Diğerleri çok yeni çünkü. Yani şeyler... Sabancı ve Koçlar çok yeni üniversiteler. Ama bu üç üniversitenin Türkiye'de ayrı bir yeri var. Dolayısıyla şimdi konu Boğaziçi olduğu için söylüyorum. Yanlış anlama, senin mektebini de bu aynı kategoriye koyuyorum. Yani diğerleriyle aynıdır işte. Ne olacak? Kendilerini farklı görmesinler lafı beni çıldırtıyor. 1966 Dünya Kupası oynanıyor. Ben futbola çok meraklıyımdır.
Biliyorum.
66'da sen dünyada mıydın? Değildin.
Hayır, değildim.
Değildin.
Ben daha çok gençim.
Ben 13 yaşındayım. Ondan sonra bir Bulgaristan ve Brezilya'nın ve özellikle Pele'nin en iyi dönemi. En iyi dönemi. Bir Bulgaristan-Brezilya maçı var. Brezilya yendi bir şey ama Bulgaristan'ı. Orada sahaya çıkarken bir tane Bulgar futbolcu görevlendirilmiş. Sen top oynamayacaksın. Sen Pele'yi oynatmayacaksın. Böyle bir görev verildi adama. Evet. Ben maçı seyrettim. Ondan sonra, daha sonra seyrettim. Ya. O zaman televizyon var mıydı? Ama çok sonra.
66'da yoktu.
Ondan sonra. Ama sonra seyrettim. Kaç defa seyrettim. Pele'yi sakatladı o maçta. Pele oynayamadı. Sen 62 Dünya Kupası'nı Brezilya aldı. 70'i yine Brezilya aldı. 66'da yarı finallere bile kalamadı. Yani evet. Muazzam bir şey yapıldı. Fakat bu olaydan sonra Dünya FIFA yani Dünya Futbolu'nu yöneten örgüt bir karar aldı. Dedi ki arkadaşlar şimdi hakemlere bir şey yapacağız. Bir çağrıda bulunuyoruz. Bütün dünya hakemlerine. Tamam herkes eşittir ama şeyin lafı gibi meşhur. Orwell'in lafı gibi. Bütün futbolcular eşittir ama bazıları daha eşittir. Yani birisine bir futbolcuya faul yapılıyor. Ayağına tekme atılıyor. mesela ona ihtar veriyorsan, aynı hareket Pele yapılıyorsa anında atacak sanırım dediler. Çünkü 100 tane Pele gelmiyor.
Evet, ilginç.
Anlatabiliyor muyum?
Evet, Ottu'nun doğru yanlış. Kısadan ise yani, evet.
Doğru yanlış bu. Çünkü o Pele o. Onu korumak zorundayız. Ayağı kırılırsa, biri futbol, yani futbol oynayamazsa bir daha hayatında, dünya futbolu bundan kaybedecek.
Evet.
Büyük kayıp. Dediler ki büyük futbolcuları, böyle futbolcuları özel şey yapacağız. Yani bırak öyle tekme atmak, sert girini sağdan atacaksınız dediler.
Hı hı.
Yani büyük faul yapanı atacaksın dediler. Yani kasti faul yapanı atılacak dediler sağdan. Daha o zaman şimdi uygulanan sarı kart, kırmızı kart kuralı yok. Pele yüzünden o Brezilya-Bulgaristan maçı nedeniyle
böyle bir uygulama.
Bir sonraki Dünya Kupası, o kupa bitti tabii. Ondan sonra sarı kart, kırmızı kart uygulamasına geçildi. Yani iki sarı kartta, yani ve dediler ki bunu, bu sarı kartları verirken de işte Pele ya da benzeri futbolcular. Başka ülkelerde de var. Sadece Pele değil tabii ama dünyada saysan, sağdan solsan, soldan solsan 10 tane böyle yıldız çıkıyor bir dönemde. Bunlara başkasına sarı kart göstermezsen bile Pele'ye böyle bir şey yapılırsa mutlaka sarı kart göstereceksin. İkinci sarı kartla da atacaksın dedi adam. Şimdi bu bence çok güzel bir karardı. Belki demokratik gibi durmuyor ama futbolun da böyle bir şeyi var yani. Yetenek de demokratik bir şey değil çünkü. Pele daha çalıştı, daha çok çalıştı. Önemli yaptığı için öyle olmamış.
Evet.
Allah yeteneği yani. O bir tabiat yeteneği. Anlatabiliyor muyum? Onu korumaya aldılar. Böyle. Çok doğru bir şeydi. Boğaziçi Üniversitesi 1860'da kurulmuş. 160 senelik üniversite. Ve çok parlak bir geçmişi var. Bunu da şimdi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'yle aynı kefeye koyup da o da üniversite, bu da üniversite ayol dersen ben çok sinirleniyorum.
Sinirlenmekte de haklısın. Ya da Süleyman Soylu'nun dediği gibi özellik de neymiş hani neredeyse. O demişti değil mi? Onun parası bizden çıkıyor. Ne özelliği gibi.
Yok. Mustafa Şentop söyledi.
Ha, Mustafa Şentop muydu? O,
Mustafa Şentop söyledi. Bunu söylendi. Anayasa okulu.
Ya haksızlık ettim.
Utanmıyor ya.
Evet.
Ve bir de yanlış da söyledi üstelik. Yani tabii bir kamu hizmetidir. Dolayısıyla bir kamu hukukuna göre yönetilecekler. Ama o mu demek yani bu? Yani bir cehalet örneği yani şöyle. Bir anayasa hukuku profesörü için böyle bir cehalet örneği kamu parası üzerinden ilk defa görüyorum.
Evet.
Yani. Evet.
Mesela toplamamız lazım.
Boğaziçi Üniversitesi'nde futbolun Pelesi neyse, bugünün Messi'si neyse,
anladım
Ronaldo dedim, neyse.
Evet.
Boğaziçi Üniversitesi'nde, ODTÜ'de ve İTÜ biraz onlarla Türkiye'nin Peleleri. Yapacak bir şey yok. Bunu özel formaya...
Hani Pelelerin olmalarının dışında hakikaten de istekleri haklı ya. Yani ben hala söylüyorum. Oraya tabii o rektörü o şekilde yani, atamak. Hani bu bir...
Oralara rektöre... Tabii canım yani.
Ya bu oraya, hani böyle bir tepki verileceği biliniyor, hesaplanıyor. Hatta böyle bir tepki isteniyor. Hatta böyle bir polise sertleşti. Çarpıtmalar planlanıyor. Yani bu ne yazık ki bu ülkede böyle
artık. Ağır bir psikolojik eziklik var.
Evet. Artık da, psikolojik eziklik mi yani, o da var, yoksa hani böyle bir işte gezi mağduriyetinden geziden kendilerine mağduriyet yaratıp nasıl güçlerini kurdularsa hani ondan sonraki seçimde çok çeşitli olaylar oldu hani
yani,
bir sürü
her zaman
sürü
öyle olmayabilir bu işten de herkes ders çıkardı ama.
Ya ders çıkardı işte şimdi tabii İzmir böyle Türkiye'nin her tarafına benzemiyor. Bugün de 30 tane gösterici öğrenci çocuk protestocu tutuklanmış ya da gözaltına alınmış İzmir'de. Hani Alsancak'ta deniz kenarında yere yatırıp ters kelepçe takmışlar. Hani Alsancaklı bütün hanımefendiler, oradaki sokaktakiler gelip polislere ne yapıyorsunuz siz diye tepki veriyor. Hani böyle şeyler de oluyor. Çünkü gerçekten hani barışçıl gösterisin protestosunu yapıyor bu çocuklar. Bilmiyorum hani diyecek bir şey bulamıyorum.
Bir de terör aritmeti diye bir şey var. Terör aritmetinde sınıfta kaldılar. En son bunu söyleyeyim de ne olur.
Söylese ben de anlamadım çünkü.
Terör aritmetiği var. Geçen gün Süleyman Soylu 91 tane şey tespit ettik dedi.
Ha anladım şimdi, evet. Evet.
DHKPC evet. Örgütler saydı 91 tane diye bir rakam tespit ettik dedi.
Evet.
Şu anda içeride gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 51 tane var. 51
evet.
Öğrenci.
Evet.
Dolayısıyla diğerlerini devlet salıverdi. Demek devlet 40 tane teröristi salıvermiş.
Salıverdi. Bir de şeyi ne güzel söyleyiverdi. Kamala finanse etti. İşte Gezi çeşitli şekillerde deyiverdi. Dün mü dedi ona, Evaski mi dedi Haber Global'de?
Ne dedi anlamadım.
İşte zaten Kamala'nın nasıl finanse ettiğinden bahsetti. Evet. Yani doğruyu söylemiyorlar. Doğru, yani bu korkunç bir devlet yönetim biçimi.
Korkunç.
Dünya
Ben
bununla, hani Batı dünyası belki Trump'la tanıştı. Belki çok daha
devlet
üstün
demiyorum.
yalanlar
Teşkilat diyorum.
söyleniyordu.
Teşkilat diyorum. Başka bir şey demiyorum.
Evet.
Yani nasıl bir teşkilat bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum.
Buna
Aynen. Benim
devlet. Ben çünkü ben
bir
dediğim
asla
gibi
da bilemeyeceğim.
ben hep establishment'a yakın bir insanımdır. Devlet kavramını ciddiye alırım. Devlet kamu hizmeti üreten, vatandaşa eşit mesafede duran ciddi bir örgüttür. Böyle bir devlet olamaz mı? Devlet değil bu. Bu bir teşkilat.
Evet. Evet Esercim, vaktimiz doldu. Çok çok
Evet.
teşekkür ederim güzel sohbetin için.
Ben
Dinleyenlere,
teşekkür
sizlere
ederim.
de çok teşekkür ederiz.
Senin katkıların için her şey senin sayende oluyor.
Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle herkesle. Kendinize iyi bakın, akıl sağlığınıza hakim olun.
Aynen öyle. Çok teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.